Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Mayıs Çarşamba. Yıl 2021, ay 5, gün 146, Hızır 21.
1442 Hicri, Şevval 14, 1437 Rumi, Mayıs 13.
Bahar rüzgarlarının sonu.
Günün tarihi. 191 yıl önce bugün, 26 Mayıs 1830'da Amerika Birleşik Devletleri Kongresi aldığı bir kararla Amerika'nın doğusunda yaşaya gelen tüm yerlilerin Mississippi Nehri'nin batısına sürülmesini emretti ve onların toprakları oraya göç eden beyazların yerleşimine açıldı.
Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. Açık Radyo 95.0 ve açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Özel program yapıyoruz, kısaltılmış programlar, çünkü Açık Radyo'nun 18. yayın şenliği var. Destek şenliği. Şimdi ilk bir saati bununla geçireceğiz ama bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışı Tennessee Ernie Ford'un ünlü şarkısı 16 Tons, 16 Ton adlı parçayla yaptık. Bir bölümünü çaldık ve yani kapitalizmin gelişimini maden sektörü üzerinden anlattığı ve belgesel de var Ümit Kıvanç'ın. Onun da adı bu. Ve bu şarkının birçok versiyonu da belgeselde çalınıyor. Yani bazıları der ki insan çamurdan yaratılmıştır. Yoksul adam hem çamur değil, kan ve kastan yaratılmıştır. Bir de kemik ve derisi de vardır, deri ve kemiği de, ve güç, zayıf bir zihni, güçlü bir sırtı vardır. 16 ton taşırsın, karşısında ne elde edersin? Bir madenciyi anlatıyor. Bir yaş, bir gün daha yaşlanmışsın ve bir gün daha borca batmışsın daha derinlemesine. Aziz Petros, beni çağırıp durma çünkü gidemem, bütün ruhumu şirketin kantinine borçluyum. Orada şirketin açtığı kantindeki borcumu ömür boyu ödeyeceğim diyor. Ruhum ona borçlu diyen bir şarkı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan bakalım.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Sülükler. Bu sürüngencikler yüzyıllar boyunca Avrupa ülkelerinin başlıca ithal ürünleri arasında yer aldı. Doktorlar kan emen sülüklerin hastaları iyileştirdiğini zannediyorlardı. Kısa bir süre önce sağduyunun devreye girmesiyle birlikte bu kan çekmelerin hastalara yardım etmediği, aksine onları zayıflatarak ölümlerini hızlandırdığı keşfedildi. Zaman değişti. Şimdi sıhhat satarken mezarlığa kadar eşlik eden o modern sülüklerin tiksindirici görünümleri artık yok. Madencilikte ve diğer birçok alanda saygıdeğer şirketler olarak faaliyet gösteriyorlar.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, şimdi tarihte bugüne bir göz atalım bakalım.
1897 yılında bugün Bram Stoker'ın dünyaca ünlü romanı Dracula yayınlanmış. Stoker, vampirler ve Dracula hakkındaki bilgilerini İngiliz gezgin Emily Gerard tarafından yazılan Ormanın Ötesindeki Topraklarından isimli gezi kitabından almıştı. Dracula romanı, ölümsüz Kont Dracula'yı yok etmeye çalışan bir grup insanın öyküsünü konu alır. Roman, 19. yüzyılda Jonathan Harker adlı genç bir avukat katibinin Transilvanya'da yaşayan Kont Dracula'nın Londra civarında satın aldığı çeşitli gayrimenkullerin satış işlemlerini tamamlamak için Transilvanya'ya gitmesiyle başlar ve hikaye gelişir. Dracula adlı vampir, beyaz tenli, kırmızı gözlü, tırnakları uçlara doğru sivrilen, dudakları kırmızı ve beyaz, sivri köpek dişleriyle korkutucu görünüme sahiptir. Bunun dışında Dracula tabutta uyur, gece dışarıda avlanıp gündüz tabutunda saklanır. Ölümsüzdür ve aynada görünmez. Yazar, Dracula karakterini yazarken 1456 yılında Osmanlı'ya esir düşüp daha sonra Eflak Voyvodası da olan 3. Vlad'den esinlenmiş. 3. Vlad, tutsak ettiği askerlere yaptığı türlü işkencelerle, özellikle de kaza oturtma işkencesiyle ün yapmış birisi ve 2. Vlad'in ya da bir diğer ismiyle Vlad Dracul'un oğlu.
Evet, Kazıklı Voyvoda diye biliniyor tarihte, Türkiye'de de. 1953'te bugünse Stalin'in ölümünden hemen sonra Sovyet Rusya'nın Gulag çalışma kamplarından biri olan Norilsk kampında isyan çıktı. Bir güvenlik görevlisinin 5 siyasi tutukluyu vurup ikisini öldürmesinin ardından başlayan ayaklanma, mahkumların kampı ele geçirmesi ve Sovyet yetkililerine taleplerinin bir listesini sunmasıyla diğer kamplara da sıçradı ve Gulag tarihindeki ilk isyanın başladığı Norilsk kampı, siyasi ve siyasi olmayan tutukluların kaldığı iki kampa ayrılmıştı. Siyasilerinkinde 69 gün sürdü grev. İsyanda eylemciler grev, protesto ve açlık grevleri gibi şiddet kullanmayan, şiddetsiz yöntemlerle mücadele etmişti.
1976 yılında bugün ise dil varlığın evidir diyen filozof Martin Heidegger ölmüş. Heidegger, Alman varoluşçuluk felsefesinin erken dönem temsilcilerinden biriydi. Varlık ve Zaman adlı baş eserinde varlığın anlamını sorguluyor ve bu soruyu insani varlığın nedenini araştırmaya yönlendiriyordu. Heidegger ayrıca teknolojinin gelişimiyle birlikte şekillenen dünyanın eleştirisini yapmaya yönelmişti. Bundan ötürü kimi çevreler tarafından erken dönem bir yeşil olarak görülmekteydi. Fakat Heidegger, 1933 yılında Nazi Partisi'ne üye olmasıyla tartışmalı bir isim de ola gelmiştir. Bundan 3 hafta sonra Freiburg Üniversitesi'ne rektör olarak atanır. Yaklaşık 1 yıl kaldığı bu görev boyunca üniversitedeki demokratik kurumları yok eder. Kampüsünde tam 3 kez kitap yakma ayini gerçekleştirilir. Siyasi muhalif ve Yahudi öğrencilere şiddet uygulanır. Heidegger, bir Yahudi olan hocası Hüsler'e ithaf ettiği baş eseri Ona ithaf ettiği baş eseri Varlık ve Zamanın 1941 baskısından bu ithafı çıkarır. Ancak bunu yayıncısının baskısı nedeniyle yaptığını daha sonra ileri sürecektir. Bir dönem ilişki yaşadığı filozof ve yine aslında Yahudi bir filozof olan Hannah Arendt ise onu savunmaya çalışmıştır bir dönem ve Nazi döneminde oynadığı rol yüzünden üzerine düşen gölge asla silinmedi Heidegger.
Evet, biraz önce de şeyden de bahsederken 1953'te Stalin'in ölümünden hemen sonra çıkan Gulag takım adalarındaki isyandan, o konuda Rusların büyük yazarı Alexander Solzhenitsyn, muhalif yazar da Gulag takım adaları diye çok ayrıntılı olarak dünya edebiyatında benzeri bulunmayan bir şey yazmıştır, kitap yazmıştır. Onu da hatırlatalım ve devam edelim. 1997'de bugünse Susurlu kazasının duruşmasında kamyon şoförü Hasan Gökçe 6 milyon 420 bin lira para cezası. Doğru Yol Partisi Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucağ'ın ailesine 100 milyon lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Kazaya sebep olduğu için. Türkiye Cumhuriyet tarihinin, yakın dönem tarihinin en önemli skandallarından bir tanesi. Günümüze kadar da etkileri devam ediyor. Hatta bugünlerde gayet gündemde tekrar.
Evet, o davada adı geçen herkes yeniden ortalıklarda.
Ortalıklarda dolaşıyor. Bir tek bu kamyoncu.
Ceza alan tek kişi.
Ceza alan tek kişi. Evet. Tek kusuru olmayan kişi ama tek ceza alan da o. Evet, ilginç bir ülke ve ilginç bir dünyada yaşamaktayız. Şimdi günün haberlerine de bir bakalım. Biliyorsunuz işte Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 18. Radyo Şenliği 4. gününü geride bıraktı. Gayet yoğun programlarla geçiyor. Bütün programcılar da canla başla müthiş bir aktivite gösteriyorlar. Hem kaliteli müziklerini ve konularını sunmada son derece başarılı. Aynı zamanda da büyük bir gayret gösteriyorlar radyonun bu ayakta kalma mücadelesinin birer parçası olarak. Bütün programları hararetle tavsiye ederim. Ayrım yapmayacağım. Şimdi yalnız bu 4. günü geride bırakırken 4 gün içinde gönderilen dinleyici notlarından 4 küçük tespiti sıralayalım. Bir tanesi empatiyi, farkındalığı ve diğergamlığı seninle birlikte keşfedebilsin diye bu yıl yapacağımız desteğin bir kısmı da bir aylık bebeğimiz için diye yazmışlardı.
Çok sevimliymiş.
Çünkü ona miras bırakmak istediğimiz tek şey Açık Radyo diyor. Bundan daha gurur verici bir iltifat almak zordur. Doğrusu çok teşekkürlerimizi belirtelim. İkinci bir not, gene gelen mektuplardan bir tanesi. Sizlere merhaba demek çok çok zevkli. İnsanın kendine merhaba demesi gibi bir şey. Siyasi gidişatın ve dünyayı saran Covid felaketinin sıkışmışlığı içinden nefes almaya çalışırken yoldaşımızsınız hepiniz diye gidiyor. Bir teşekkür de oradan, bizden oraya. Tüm Açık Radyo ailesi ve programları, bu üçüncü mektup, hayata açılan kapım ve umut ışığım oldu. Açık Radyo sayesinde aktivizm yapmaya ve mücadeleye başladım. Açık Radyo'nun kendisi benim için en muhteşem aktivizm örneği oldu diyor. Bu da olağanüstü güzellikte bir mektup. Tam bir parça. Ve dördüncü küçük tespitimiz de şu. Gene dinleyici destekçi mektuplarından. Açık Radyo bir sanat eseri gibi bence. Her sefer yeni bir keşifle devam ediyor ve her seferinde şaşkınlık içinde kalıyorsunuz. Benim için yaklaşık 20 yıldır durum böyle. Hiç şaşmadan şaşırtmaya devam ediyor Açık Radyo diyor. Çok çok teşekkür ederiz. İnsanı mutluluğa gark eden bir mektuplar dizisi devam da ediyor gelmeye. İnsan yani sadece mutluluktan yutkunabiliyor doğrusunu isterseniz. Başka da söyleyecek bir şey yok. Evet, yani şimdi günün haberlerine geçelim. Onlar kadar parlak olmayabilir bu da tabii. Şimdi Türkiye çevre ve İklim meselelerine geçtiğimiz zaman çok önemli bir haberle karşı karşıyayız. Bu uzun süredir vermeye çalıştığımız bu sülaj deniyordu değil mi?
Evet.
Deniz salyası salgınının temel sebebi Türkiye'den birçok bilim insanı tarafından ortaya konmuş durumda. Küresel ısıtmaymış. İklim. Evet. Şaşırdın mı?
Bunun Guardian'da dillendirilmiş olmasına biraz şaşırdım. Yani Türkiye'de de aslında bu konuda çok yayın yapıldı ama yani resmi bir açıklama ya da bir bilim insanlarından tam olarak bu kelimelerle söylenmemişti iklim değişiminin etkisi var diye, ama sadece şüpheleniyorduk var mı acaba
Evet,
iklim
şüpheleniyordum
değişikliğinin.
ama şimdi pek öyle.
Evet, meğer varmış.
Varmış, evet. Bu çok Selin Uğurtaş imzalı bir haber Guardian gazetesinde. Ve son zamanlarda çok sayıda araştırma yapıldığından bahsediyor Türkiye'de de. Ve özellikle Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinden Doktor Mustafa Sarı'nın dekan orada. Bu ekonomik deniz salyasının, sülajın ekonomik etkileri üzerinde bir araştırmanın başında bulunuyor kendisi. Bayağı ciddi şekilde oksijen yok olmasına yol açtığı, özellikle de bölgeden aslında oksijeni aldığı, havayı çektiği, emdiği tespit edilmiş. Ve birkaç hafta önce Bandırma'da bizim de haberini vermiş olduğumuz çok sayıda binlerce balık ölümünden bahsediyorlar. Ve bilim insanları da sürekli olarak acil durum ilan edilmesini ve özellikle Marmara Denizi'ndeki bu atık suların baskısının azaltılmasını ve bunu beslenmesini, deniz hayvanlarının beslenmesini, besinsiz kalmasını önleyecek, bu kirlenmenin önlenmesini istiyorlar. Fitoplankton denilen işte bitkisel küçük canlılar, deniz canlıları özellikle iklim değişikliğine bağlı olarak yok oluyorlar. Ve bir de fitoplanktonlar daha yüksek derecede farklı nitelikte bir şeye sebep oluyorlar. Onun mekanizmalarını da anlatan başka bilim araştırmacıları var. Doktor Neslihan Özdelice mesela, İstanbul Üniversitesi'nden deniz biyologu. O da E. coli dahil virüsler ve bakteriler de bakteriler için cazip olduğu ve aslında bütün denizin alt tabakalarındaki canlı hayatını da boğacak bir tehlike oluşturduğunu tespit ediyorlar.
Tabii Hayır. Yorgan gibi denizin üstünü kaplamakta olduğunu söylüyorlar. Burada hemen ilginç bir tabii bilgi var. Küresel ısınmayla bağlantısı üzerine 2007 yılından önce aslında neredeyse hiç görülmemiş bir olay bu. 2007 yılından sonra ise çok kısıtlı alanlarda görülmeye başlanmış Marmara Denizi'nde. Fakat bu yıl geçtiğimiz yılın Ekim-Kasım aylarından itibaren deniz tabanında görülmeye başlanmış. Fakat şu anda neredeyse bütün Marmara'da, ben mesela Kadıköy sahilinde yürürken görebiliyorum. Her
Öyle mi?
tarafa,
Görünebiliyor mu?
evet, her tarafa yayılmış durumda. İlk kez bu kadar geniş çaplı yayıldığı söyleniyor ve denizin üstünü de kapladığı için oksijenin de işte emilmesini engelliyor. Hatta balık ölümleri de başlamış zaten. Bu haberde de geçiyordu.
Evet, çok son derece ciddi bir mesele aslında bu. Çeşitli yerlerden, yani bu, pek çok haber geliyordu fakat bu Guardian'ın haberinde ortaya konduğu gibi çok sayıda üniversiteden bilim insanlarının hem birlikte hem de ayrı ayrı yaptığı çalışmaların artması durumun vahametini iyice ortaya koymaya başlamış durumda ve sonunda da Profesör Sarı diyor ki Profesör Doktor Mustafa Sarı bu aşırı avlanmanın da tabii balık
evet.
avlanmasının da önemli rolü olduğunu belirtiyor. Fitoplanktonları da avlayarak böyle, yani iklim değişikliğinin gözle görülür etkilerini açıkça yaşamaktayız ve adaptasyon bütün gündelik hayatımızdaki alışkanlıklarımızı baştan başa gözden geçirmek ve değiştirmek zorunda kaldığımızı söylüyor. Profesör Sarı'nın söylediği şey aslında Greta Thunberg'in de birkaç gündür üzerinde durmaya çalıştığımız önemli belgesel filminde söyledikleriyle tamamen örtüşüyor. O da çünkü zaten Greta Thunberg'de bilimsel araştırmalara dayanarak söylüyor hepsini. Ve bu şekilde ciddi bir problemin bir başka yönüyle de karşı karşıyayız. Bütün davranış ve alışkanlıklarımızı baştan başa değiştirmemizin tam zamanı olduğunu söylüyoruz.
Bu Doktor Mustafa Sarı'nın az evvel bahsettiğim balık ölümleri dediği yerse Bandırma'ymış. Binlerce balığın geçen hafta, birkaç hafta önce diyor, ölmeye başladığı Bandırma'da şahit olduk demiş.
Evet, Erdek'te filan da çok aldığımız haberler o yöndeydi. Vahim bir durum var. Bütün dünya çapındaki ciddi problemlere bir ilave de Polonya'dan geliyor. Polonya hiçbir şekilde dinlemiyor. Yani Avrupa Birliği'nin tırnak içinde asi ama sadece asi çocuğu. İsyanı haksız bir isyan yani. Ve Polonya hükümeti Avrupa Birliği'nin mahkemesinden çıkan derhal bir liyit madeninin kapatılması kararına karşı çıkıyor. Bizim ülkenin enerji sistemi bozulur ve binlerce iş kaybına yol açar diyorlar. Bildik şeylerle, bahanelerle, gerekçelerle.
Böylesine... Az daha sıkıştırırsanız bunlar LGBT'nin propagandası diyeceklerdir. Bu aralar çünkü bütün savaşı buna karşı verdikleri için.
Evet, çok acayip yani. Ya Avrupa Birliği'nin Adalet Divanı resmen geçen Cuma günü Polonya'nın derhal operasyonları durdurması gerektiğini emretti yani. Bağlayıcı karar bu. Ayrıca da başka ülkelerle, komşu ülkelerle de problemi var. Çek bölgesinden suları çekiyor bu madeni işletmek için. Polonya ayrıca herhangi bir çevresel etki değerlendirme raporu olmaksızın ruhsatları yeniliyor. Yani inanılmaz bir skandal niteliğinde olduğunu bizzat söylemişler. Avrupa'da da böyle bir şey var. Türkiye'de bir sorun.
Galeano Avrupa'da... sülük mü diyordu?
Sülük. Sülük diyor onlara. Bir başka haberde belli başlı büyük işletmeler ve yatırımcılar dünyanın en büyük ekonomilerinde G20 ülkelerinde düşük karbon geleceğine geçişte hiç hazır olmadıkları ortaya çıkmış ama hazır olun diyorlar. Yani gerçek bir realist, gerçekçi bir bakışla artık küresel finans piyasalarının dönüşüm, düzenli bir dönüşüm yapmasına imkan olmayacaklarını söylemişler. Böyle risk araştırmaları yapan bir şirket, Verisk Maplecroft diye bir şirket bunu açıkça söylemiş. Yani yatırımcılar çok ciddi tehlikeli riskleri göze almaları lazım. Çünkü hava olayları geçenlerde Ayvalık'ta da pek görülmemiş ölçüde birdenbire patlayan ve birçok geminin küçük teknenin
yüzden
batması,
fazla hem de.
Yüzden fazla teknenin batmasına yol açan ve tahrip olmasına yol açan olaylarda olduğu gibi bunlardan çok daha sık rastlanacağını söylemişler ve bu danışma şirketi 28 milyarlık küresel risk grubu Verisk Analytics'ten kullanıyor raporlarını. Çok ciddi bir açık verdiğini G20 ülkelerinin de söylüyorlar. Bunu da belirtmek lazım. Yani iklimle ve kapitalizmle başımız bir hayli belada gibi görünüyor. Yeterince tedbir alınmaması halinde. Birazdan zaten onunla da ilgili bir duyurumuz olacak. Kapitalizm konusunda. Şimdi bir de şeyden İsrail'den, İsrail tüm Covid sınırlamalarını kaldırdı ama Gazze saldırılarının aşılanmamış Filistinlilerin hastalanma riskini muazzam arttıracağından korkuluyor. Türkiye'de vaka sayısı yeniden yükselişe geçti. Mardin cezaevinde korona salgını olduğu raporlanmış ve salgın yayıldıktan sonra tedbir alınmış diye de bir bilgi ulaştı ki dehşet verici aslında yani. Gerçekten zaman zaman üzerinde durma fırsatını bulduğumuz bir şeydi. Bu yani şeye de bir 10 saniyeliğine dönme imkanımız olursa Filistinlilerin İsrail'de İsrail Filistinlileri yüzlercesini tutuklamaya başladı. Ateşkesi bu şekilde kullanıyorlar. Yani Filistinliler haklarını kullanmak için ayağa kalktıkça bir hak savunucusu örgütün başı söylemiş. Daha fazla ne kadar hak talep ederlerse o kadar ezileceklerdir diye önemli bir haber var. Yani hem şair hem de aktivist olan Remy Kanazi şey demiş. Apartheid, İsrail'in içindeki apartheid uygulaması, ırk ayrımcılığı, Yahudi İsrailli çeteler Araplara ölüm diye bağırıp komşularında bulundukları mahallelerde Filistinlilere karşı şiddet uygulamaya başladıkları zaman, polisler de hiçbir şey yapmadıkları zaman ve aynı polisler Filistin vatandaşlarını 2 hafta sonra tutuklamaya başladıkları zaman buna apartheid denir demiş Remzi Kanazi. 1550 Filistinli 9 Mayıs'tan beri yani Operation Law and Order diye biliniyor. Yani kanun ve nizam operasyonu Arap şehirlerine ve İsrail'deki ve Arap şehirlerine işte yürütülen kampanyadan sonra 25 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü, dördünün de bunlardan 18 yaşının altında olduğunu 10 Mayıs'tan beri söylüyorlar ateşkesten bu yana. İşte
Ama yani İsrail bu sefer gerçekten küresel ölçekte oldukça köşeye sıkıştı. Hem hatta içeriden de köşeye sıkıştı. Binlerce kişi İsrail'de savaşa karşı sokaklara indi. Yüzden fazla şehirde Amerika Birleşik Devletleri en yakın müttefiki Biden her ne kadar geleneksel çizgiyi sürdürmeye çalışsa da Amerika'da da çok ciddi bu sefer tepki var. Yani
ama Biden
parti
tedbir
içerisinden.
uygulamama kararını da açıklamış. Beklendiği gibi.
İngiltere'de 200 bin kişi sokağa indi. Dolayısıyla küresel ölçekte oldukça yalnızlaştı bu sefer bu saldırılarında. 150 Hamas militanı öldürdüğünü söylese de herkes ölen 60 çocuğa tabii bakıyor.
Evet, bu çok bütün dünyanın aslında ses çıkarması gereken bir durum olarak gözlerimizin önünde cereyan ediyor. Tuhaf şeyler yani Ukrayna'da diktatörün muhalifi ve onun kız arkadaşını havadayken çevirip tutuklaması ölümcül şeylere ve ona
Belarus.
karşı Belarus'ta evet. Ben
Ukrayna dediniz de.
Ukrayna mı dedim affedersiniz Belarus'ta. Tamamen büyük bir hata yapmışım. Düzelteyim. Evet yani şeyde de bu Gazze'de de okulların durumu feci. Yani tamamen yıkıldı. Ne yapacaklarını bilemez durumdalar. Filistin vatandaşları evleri yok, okulları yok. Mesela Greta Thunberg de bir şeyi yeniden tweet atmış. Diyor ki hangi okula gidecekler, hangi son sınava girecekler. Çünkü 54 okul vurulmuş İsrail'in taarruzu sırasında ve şeyler de dahil buna. Kindergartenlar yani. Ana okulları da dahil olacak iş değil aslında. Ve Birleşmiş Milletler'in hesabına göre 600 bin öğrencinin çok ciddi öğrenimden yoksun kalacağı yani ayrıca psikososyal sonuçları bir yana bırakılırsa ciddi şekilde yani korku ve dehşetin dışında büyük bir şeyle karşı karşıya kalacaklarını söylüyorlar.
4'te hastaneye
Bakın.
vuruldu zaten. Hatta bu pandemiyle baş eden doktorlardan en üst isimlerinden bir tanesi hayatını kaybetti. Evine atılan bomba sonucu. Bir de işin bu pandemi yönü var tabii. Aşı da yok ayrıca Gazze'de.
Evet, yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Birazdan devamını da dünya halini biraz daha konuşmaya devam edeceğiz. Çok ürkünç bazı gelişmeler hem dünyadan hem de Türkiye'den var. Ama mücadele haberleri de onların peşinden gidiyor. Onlara da birazdan değinmek üzere şimdi bir ara verelim.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz tekrar. Bir konuğumuz var. Özdeş, sen takdimini yapar mısın?
Tabii. Yarın Marksizm toplantıları başlayacak. 30 yıldır düzenlenen solun ve antikapitalistlerin en geniş tartışma platformu diye tanıtmışlar. Marksizm toplantılarını kendileri yarın 26-30 Mayıs tarihlerinde 5 gün boyunca sürecek ama pandemiden dolayı online olarak yapılacak bir toplantı serisi bu. Uluslararası bir toplantı serisi ve şimdi toplantıların içeriğini ve konuşmacılarını konuşmak üzere bu etkinliği düzenleyenlerden Şenol Karakaş'la birlikteyiz. Merhaba Şenol.
Merhaba Şenol.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkürler.
Evet, sorun kapitalizmde, çözüm devrimde. Üst slogan bu yılın başlığı buydu. Biraz anlatır mısın, neler var konular içerisinde?
Ya, anlatmadan önce tam da Açık Radyo Destek Haftası olduğu için 95 yılının Kasım ayında kurulmuştu sanırım. Yani öncelikle tam bu Destek Haftası'ndan yola çıkarak hem bizim bütün bu etkinliklerde duyuru yapmamıza yardımcı olan bir radyo kanalı olduğu için ama daha da önemlisi kurulduğundan beri kusursuz bir şekilde nerede mağduriyet var, nerede ezilen var. Çok başarmamız çok zor bir şey bunu. Daima ezilenden, mağdurdan yana olan ve olmasaydı Türkiye'deki mağdurların sesinin çıkması yeteneği açısından büyük bir noksanlık olacak bir platform olduğu için bu destek haftasına rast geldiği için bu sefer özellikle teşekkür etmek ve herkesin aşırı bir şekilde desteklemesini
çok sağlamak için böyle bir şey yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Ben de her seferinde yani yıllardan beri katılıp bu bir şekilde bir ufak konuşmayla ya da sohbetle katılmaya çalıştım yıllardır sizin bu etkinliklere. Önemli buluyorum çok ben de.
Teşekkürler. Yani sorun kapitalizmde, çözüm devrimde bu seneki slogan. Toplam 8 toplantısı var. Bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Yaklaşık 30 konuşmacı olacak. Pazar gününe kadar devam ediyor. Bugün pandemi koşullarında sosyalizm mücadelesi toplantısı olacak. Bu uluslararası sosyalizm akımının Amerika Birleşik Devletleri'nden, İrlanda'dan, Yunanistan'dan ve Türkiye'den disiplin konuşmacıların olduğu şu son 1,5 yıldır o milyonlarca insan etkisi altına alan pandemi koşullarına rağmen ezilenlerin mücadelesinin dinamikleri tartışılacak. Kürt sorununda yeni bir barış süreci mümkün mü toplantısı var yarın aynı saatte. 28 Mayıs Cuma günü Erkin Erdoğan, Maya Kılıç, FFF İzmir'den, Ömer Madra, konuştuğumuz gibi iklim krizi ya toplan çöküş ya devrim toplantısı olacak. Cumartesi günü milliyetçilik, Cumhuriyet tarihindeki yeri, gerçi bir mafya babasının IMDb'de rekorlar kıran video çekimleri bu yerin ne olduğunu çok net gösteriyor. Ama Roni Margulies'le Tuna Ermen, Emren bilim yazarı bunu konuşacaklar. Son 4-5 yıldır iktidarın hedef tahtasına oturttuğu LGBT artı hareket neden hedef seçiliyor? Ne yapmalı toplantısı var? Remzi Altun Polat, Levent Pişkin hak savunucusu ve Dila Ak. Önemli toplantılardan birisi de cumartesi günü saat 19'da otoriterizm, popülizm, faşizm, kesişme noktaları, ayrımlar, bu çok önemli bir tartışma. Trump'tan, Modi'ye, Bolsonaro'dan, Erdoğan'a, bütün bu kurulmuş Putin'e bu rejimleri nasıl tarif etmek tartışması çok önemli. Bu konuda kafa yoran, katkı yapan konuşmacılarımız var. Birisi ne yazık ki uzun zamandır görüşemediğimiz Ahmet İnsel, Açık Radyo dinleyicileri yakından tanıyorlar. Siz her hafta görüşüyorsunuz ama biz eskiden etkinliklerde de olsa arada sırada görüşürdük. Ahmet İnsel ayaküstü bir sohbette bile konuştuğunuz şeyle çok bir sürü şey açabilen bir arkadaşımız. Alex Kalinikos İngiltere'den, Canan Şahin disiplin konuşmacı. Pazar gününe son iki toplantıyla bitiyor. Beyaz perdede adalet arayışları, Bülent Somay ve Kutlukan Kutlu, en sonunda özgürlük istiyoruz toplantısı olacak. Onunla bitecek toplantılarımız. İnşallah seneye Marksizm'de online yanı sıra yüz yüze toplantılar yapacağımızı umuyoruz. Kabaca programımız böyle.
Evet, bu oldukça zorlu bir gündemin içinde gayet kapsamlı bir şekilde bütün detay gibi görünen şeyleri de ön plana alması açısından ilginç, geniş kapsamlı bir paleti var diyelim. Hı hı. Ve kolaylıklar dileyelim yani hepimiz için. Başka söylenecek fazla bir laf yok ama bunların sürekli bu ortamda da bu şekilde tartışılıyor olması, senin de biraz önce söylediğin gibi epey gelişmiş bir geleneğin parçası. Kaç yıldır devam ediyor?
30 yıldır yaklaşık yapıyoruz Türkiye'de.
30 yıldır, bu da çok iyi bir dağarcık diyelim yani.
Evet, bayağı güçlü bir zemin oluşturuyor. Ya bu arada Açık Radyo 95 Kasım'ında kurulmuş. Hemen bir sene sonra da Sur kazası olmuş. Biz de 96 yılında yaptığımız Marksizm hatırlıyorum. Yani çiller ağır, bucak, yargılanacak gibi sloganlar etrafında yapıyorduk. Hem çok şey değişiyor, böyle ciddi bir hem radyoda hem bu tür toplantılarda bir hafıza gelişiyor. Hem de Peker videolarından görülüyor. Çok fazla da bir şey değişmiyor aynı anda. O açıdan hem radyonun sürekliliği hem böyle toplantıların sürekliliği çok önemli galiba.
Evet, evet. Çok yani kolaylıklar dileyelim hepimize.
Teşekkürler.
Bilgileri verdin. Sürekli bu konuda konuşmaya devam edeceğiz tabii birlikte. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yayınlar. Görüşürüz.
Evet, Marksizm 2021, sorun kapitalizmde, çözüm devrimde diye disipten Şenol'la konuştuk.
YouTube üzerinden, marksist.org'un YouTube hesabı üzerinden bütün bu az evvel sayılan program dinlenebilir.
Şenol Karakaş'la konuştuk. Evet, şimdi dönelim gene. Aynı konular üzerinde konuşuyoruz zaten. Hiçbiri tam bitti, bitirdik konuşalım derken bir yenisi aynı başka bir noktadan çıkıyor. Şimdi önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen yayın organlarından Bloomberg, hem haber ajansı hem de bir yayın organı, Türkiye ile ilgili önemli bir yayın yapmış. Ekonomik endişeler artarken Erdoğan anketlerde tarihinin en düşük noktasına indi, eridi diye bir haber var. Bu konuda bir ayrıntı eklemek ister misin Özdeş?
Bu tabii Bloomberg'de Türkiye'deki aslında yapılan anketlerden yola çıkarak söylemişler. Metropol özellikle anket şirketinin anketlerine yer veriyorlar ve AKP'ye desteğin %27'ye düştüğünden söz ediyor. Bunda parti tarihinin en düşük oy oranı olduğu vurgulanıyor. Çünkü artık AKP uzunca bir zamandır savunma hattında, yani hep aslında saldıran, muhalefete saldıran konumundaydı. Şimdi ilk kez zaten dün akşam, bir önceki akşam Süleyman Soylu'nun muhalif gazeteci, hem de hiç iktidarın sevmediği gazeteciler, gerçi iyi bir sınav veremeseler de, onların karşısına çıkıp açıklama yapmak ya da kendini savunmak durumunda kalması bile herhalde ilk kez yaşanan gelişmeler. Ancak bütün bunların hiçbir şekilde durumu toparlamadığına dair bu anket sonuçlarına Bloomberg de dikkati çekmiş. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın da aslında bu konuda açıklamaları var. T24'te yer almıştı bu da.
Evet, Konda Araştırma Kuruluşu yöneticisi, genel müdürü Ağırdır, Bekir Ağırdır. Ya, Adalet ve Kalkınma Partisi bu meseleden kurtulamaz diyor.
Evet, yani kastettiği Sedat Peker meselesiyle birlikte artık iyice ayyuka çıkan mafya, devlet vesaire yol aslında ne derler bunu? Şimdi kavramı hatırlamadım. Yozlaşma. Kadro desteklerindeki, evet, bu yozlaşma süreci.
Şurne artık de diyebiliriz.
Yani. Ya, evet, evet. bu meseleden kurtulamaz demiş Bekir Ardır'da.
Evet, Oya Baydar da bugün T24'te yayınlanan yazısında kutsal devlet efsanesini yıkmanın zamanıdır başlığıyla bir yazı kaleme almış. Muhalefet her yanından pis kokular gelen lağım çukuruna dönüştürülmüş ülkede yozlaşma derken işte biraz da oradan geldi benim de aklıma sen öyle deyince lağım çukuruna dönüştürülmüş ülkede bu pisliği kitlelerle, halkla birlikte temizlemek için bugün her zamankinden daha elverişli bir ortam bulunduğunu fark ederse, yani teorik olarak bir arada yaşamak zorunda olan insanların ilişkilerini, ihtiyaçlarını toplum düzeni sağlamak için örgütlenmiş bir aygıt olan devlet, fiiliyatta egemenlerin tahakküm, baskı aracıdır, aygıtıdır diyor. Marksist komünist teori devletin giderek ortadan kalkabileceğini, sönümleneceğini, onun yerine sınıfsız toplumda hür bireylerin kendilerini yönetecekleri yapıların kurulacağını vaaz ve hayal eder. Ancak gerçek yaşamda baskı ve tahakkümde burjuva devletini aratacak sosyalist devletlerin ortaya çıktığı malumdur diyor. Ve teorik olarak toplum içindeki bireyin hakkını korumak, güvenliği sağlamakla yükümlü olan devlet birey üzerinde tiranlık kuran bir güce dönüşmüştür diyor ki mesela o Thomas Hobbes'un filozof Leviathan'ından ya da Jean-Jacques Rousseau'nun toplum sözleşmesine oradan da günümüze kadar giden şeylerden bahsediyor Oya Baydar. Çok yeni teknolojik gelişmelerden yararlanan mesela Çin'den de çok BBC teknoloji muhabiri Jane Wakefield'ın yazdığı bir şey var. Yapay zekayla, bu robotlarla duygu tanıma teknolojisini geliştirmiş bu devlet. Yani George Orwell'i falan şaşa kalıp geride yaya bırakacak nitelikte şeyler. Yani duygularının da ne olduğunu ortaya koyup onları da izleyebilecek bir yere gittiğini söylüyorlar. Çok ilginç aslında ve dehşet verici. Yani İddiaya göre yani bir yazılım mühendisi BBC'ye ifade demeç vermiş. Bölgedeki polis merkezlerine bu sistemleri yapay zeka ve yüz tanıma teknolojisi Sincan'daki Uygurlar üzerinde denenmiş. Bu BBC'nin bir araştırması ve iddiaya ilişkin kanıtları gören bir insan hakları savunucusu da uygulamanın şoke edici olduğunu söylemiş. Peki Çin Büyükelçiliği iddialara ne cevap vermiş? Doğrudan yanıt vermemiş ama biz tüm etnik grupların siyasi ve sosyal hakların koruma altında tutuyoruz demiş. Yani Sincan'da çoğu Müslüman olan yaklaşık 12 milyon Uygur yaşıyor. Bölgedeki Uygurlar her gün gözetim altında. Yeniden eğitim kampları diyorlar ona ve tartışmalı kamplar da Auschwitz'i aratmayacak şeyler, yani Nazi kamplarını. Ve insan hakları kuruluşları bu merkezleri ıslah evleri olarak tanımlıyor. Ve burada 1 milyondan fazla kişinin tutulduğu tahmin ediliyor. O bütün kültürlerini, dillerini, dinlerini silip attıkları bir şeyden, yani bahsediyoruz gerçekten büyük birader meseleleri. Thomas Hobbes'un, yani bütün önemli filozofların da değindiği şeylerin hepsi oluyor ve bunları yapan uygulamanın başındaki devlete hükmeden partinin adı ne?
Komünist Partisi.
Komünist Partisi. Bütün konuştuğumuz şeyler böyle. Komünizm adına devletin bütün insanların kültürünü ve her şeyini yok etmesi, ruhunu yok etmesinden bahsediyoruz.
Tabii, devlet kapitalizmi demek daha doğru bir kavram.
Devlet kapitalizmi ve yani George Orwell bile hayal edememiştir diyorlar.
Ama Çin bu konuda teknolojik şeylerde, gelişmelerde gerçekten bir numara. Şimdi duyguları bile kameralarla kontrol edebilecek. Evet,
ben bunu duymamıştım, itiraf edeyim ki.
Daha bir gün önce bir farklısını haberini vermiştik. Biliyorsunuz Greta Thunberg'in karbonhidrat oranının fazla yüksek olduğunu bir vejetaryen için onu tespit etmişlerdi. Böyle de kameraları var demek ki.
Evet, her karbonhidrat şey. Karbonhidrat yani yalanmak.
Şey yapıyorlar.
Evet, yalan makinesine benziyor ama daha ileri bir teknoloji demişler. Yani deneklere 3 metre mesafeye duygu tespit kamerası yerleştirdik diyor. Çinli bir mühendis konuşmuş. Panorama adlı programa çıkmış. Adı verilmiyor mühendisin. Duygu tanıma sistemi yerleştirdik. 5 tutuklu Uygur'un fotoğrafını göstermiş ve laboratuvarlardaki fareler gibi tıpkı bazı deneyleri için denek olarak kullanıyor demiş. Yani polis merkezlerine kameraları yerleştiriyor. Deneklere 3 metre mesafeye duygu tespit kamerası ve çizelgesi de var. Yani BBC Türkçe'de görebiliriz bunu. Daha doğrusu BBC News'dan alınmış tabii, bu da Jane Wakefield'ın haberi. Ama İçişleri Bakanı bir numaralı terör yayınları yapıyor. Öyle bir şey diyordu değil mi BBC için?
Dezenformasyon merkezi.
Dezenformasyon merkezi. Şimdi bu dezenformasyon merkezinden dezenformasyon üzerine bir haber okuyoruz. Yani yalan makinesine benziyor ama daha ileri teknoloji diyor. Yani dizginleme sandalyeleri varmış. Bileklerimiz metal bağlarla kilitleniyor. Aynını ayak bileklerine de yapılıyormuş. Ve yüz ifadeleri...
Neden
deri...
duygularımız daha iyi mi çıkıyormuş? Kelepçelendiğimizde öyle bir program mıymış bu?
Ölçmek için işte herhalde. Ve deri gözeneklerindeki anlık, dakikalık değişimleri bile tespit ve analiz edebiliyorlarmış. Ve bir de daha renkli grafik de var. Çok inanılmaz aslında. Yani okudukça şaşırıyorum, baktıkça. Grafiği de göstermiş, koymuşlar yani BBC'de. Yani daire grafikleri ve grafikteki kırmızı alanlar neymiş? Zihnin ya da yüreğin kendini olumsuz ve huzursuz hissettiği anları yansıtıyormuş. O zaman da işte tabii sen dur bakayım muhalifsin deyip gel bakalım diyebiliyorlarmış. George Orwell bile bunu hayal edememiştir diyor. Ayrıntılı bir yazı.
İster misiniz bu programın karşısına Süleyman Soylu'yu otursunlar? Bakalım huzurlu mu huzursuz mu diye.
Vallahi bilmiyorum. Çok heyecan verici yani. Bu böyle. Bu arada cinayet itirafları çıkmaya başladı. Hayat sanatı taklit ediyor derken Kutlu Adalı cinayeti itirafları çıkmış Atilla Peker'den. Hani bir ara başvurup itiraf yapacağım başvurdu, kabul edilmemiş.
Kabul edilmedi. Evet.
Bu da dünya tarihine geçecekmiş. Ya ben itirafta bulunmak istiyorum diye giden bir insana, yok sen bekle,
biz seni
sonra
bunun
yaparsın
için almadık derdi.
Biz seni bunun için gözaltına almadık diyorlar. Yani çok son derece ilginç şeyler söylüyor aslında. Yani bayağı Susurluk, yani Korkut Eken'le Susurluk'tan adı bilinen Kıbrıs'a tabii gittik diyor ve anlatıyor. Sende daha ayrıntılı bilgisi var mı?
Tabii oldukça ayrıntılı anlatıyor. Buna belki zamanımız yok ama bindikleri tarifeli uçağa kadar anlatıyor. İsmini veriyor, yanında olanları veriyor, verilen... Kendisine verilen silahların markalarını söylüyor. Karşılaştıkları, onları almaya gelen kişilerin isimlerini, kaldıkları oteller. Yani bu kadar ayrıntılı şey vermesinin, açıklama yapmasının sebebi kanıt sunuyor aslında. Bakın bütün, evet, bunlar gerçekleşti. Hepsinin çünkü izi sürülebilir. Yani otel kayıtları, kameralar, havaalanındaki kayıtlar vesaire vesaire.
Evet, hepsini şey yapabilirsiniz yani T24'ten de ya da Ankara Gazetecisi.com'dan görmek mümkün. Yani Atilla Peker adlı kişi Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın nasıl planlanarak öldürüldüğünü anlatıyor. Kendisinde içinde bulundu.
Çok önemli bir ayrıntı var. Bunu zaman zaman Sedat Peker'in söylediklerinde de belki de en dikkat çekicisi buydu. Bir milliyetçinin zihin dünyasını, bir tetikçinin zihin dünyasını anlamak için. Biz o zamanlar gençtik ya, bu PKK'dan verdiler milliyetçi gazı, vatan savunması dediler, gittik işte bu cinayetleri işledik diyordu aslında Sedat Peker. Şimdi burada da kardeşi de benzer bir şey söylemiş. Kutlu Adalı'nın evinin etrafına gidiyorlar. İçeride insanlar var sürekli. Masum, hatta 15 yaşında bir çocuk falan da varmış. Korkut Eken demiş ki, şöyle söylüyor. Korkut Eken bana... dedi ki 3 kişi de olsa içeride, bunların hepsi PKK'lıdır. PKK'lı ile dost olan da PKK'lıdır. Hepsini öldürmende bir mahzur olmaz.
Mahzur olmaz diyor. Yani biz sakınca yok diyor. Bu Korkut Eken de önemli bir subay kökenli birisi. Tabii. Değil mi?
Tabii hepsi işte Veli Küçük, Veli Abi diyor, Korkut Eken. Bunların hepsi bu. Ya işin ilginç tarafı bu. Sulandırıldı biliyorsunuz Ergenekon davası çok fazla. Ama bu kadroların hepsi içerideydi. Burada anlatılanların bir kısmı aslında dava sürecinde de vardı. Yani o davalarda bir fırsatın nasıl kaçırıldığını da aslında görmüş oluyoruz. Hepsi bir de aklanarak çıktılar yani bu süreçte.
Evet, hakikaten şaşırtıcı gelişmeler. Yani sonuçta şeyi de söylüyor. Birkaç defa keşifte bunu Jericho marka silah verdi bana diyor. Adamın aracının durdurularak bize teslim edilmesini, sağlanmasını istedi diyor. Yani böyle dudak uçuklatıcı açıklamalar. Türkiye'ye geri döndük ancak Korkut komutan bana Atilla buraya geleceğiz dedi diyor. Sonra cezaevinden sivil araçla Silivri Klasis Otel'e bu araçlarla bir gardiyan ve askerlerle gittik diyor. Yani bir çete diyelim ya da işte şey gangster diyelim üyesi gangsterlik örgütü üyesi suç örgütü diyorlar ya işte onun gibi bir koruyucu subay var ve bir gardiyan da var. Askerler de var. Yani bütün devlet orada. Cumartesi, pazar ziyaret yok. Ben hastaneye çıkacağım. Sizi Klasis'e otel ziyaretinize geleceğim dedim. Ve o tarihte cezaevinin hastane için ring aracı yoktu. Bu şekilde taksiyle gardiyan ve askerler eşliğinde hastaneye gittim diyor. Hastane çıkışında iki sivil araç gelmesini sağladım. Yani güler gibi anlatıyorum ama bakmayın yani. Dehşet içindeyim. Bulunduğu Silivri Klasis Otel'e bu araçlarla bir gardiyan ve askerlerle gittik diyor. Sonunda da şey erlere ve gardiyana lobide oturmalarını söyledim. Korkut komutanın olduğu odaya çıktım. Odada reis Sedat Peker ve birkaç kişinin olduğunu gördüm. Korkut Eken astsubay ve uzman çavuşun alnından öperek Atilla'yı getirdiğiniz için teşekkür ederim diyor. Bana hitaben gülerek Atilla biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun diyor. Kıbrıs işini hallettikten kastettiği şeyin bir gazetecinin öldürülmesi olduğunu anlıyoruz buradan. Videoda anlatılanlarla ilgili görgüm bundan ibarettir diyor. Yani 1993'te evinin önünde bombalı saldırıyla ölen Uğur Mumcu ve 96 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin olarak eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'çi Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Subay Korkut Eken'e işaret ediyor. Mumcu cinayetine yönelik olarak da Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Katil en önce gelir. Mehmet Ağar diyen Peker vardı.
Bu arada bu meseleyle ilgili Bekir Arıdır'ın çok önemli bir tespiti var. Diyor ki aktörlerle zihniyeti ayrıştırarak bakmak lazım bu meseleye. Aktörlerle mahkemelerde hesaplaşılır. Burada ismi geçenlerden kastediyor. Ama zihniyetle siyasette hesaplaşmamız lazım. Zihniyetle mahkemede hesaplaşmaya kalktığınız zaman gerçekten suçlu olan aktörler aklanma fırsatı buluyor. Bu karmaşıklığın içinde diyor. Peker'i yakalayıp getirseler ne olacak? Hapse tıktıktan sonra bitti mi yani demiş. Zaten içeri tıkılanların koşulları ortada. İstedikleri zaman çıkıp otellere bile gidebiliyorlar. Hala Hrant Dink'i katledeniyle helikopterden köylüleri atan zihniyet devam ediyor. Benim mesela bu zihniyetle hesaplaşmak ve kurtarmaktır.
Evet, senin de söylediğin gibi gerçekten çok önemli bir mesele Bekir Ağırdır'ın söylediği. Bu saplasamanın birbirinden ayırma konusunda gayet net bir şey söylediğinde belirtebiliriz ve Peker'in de iddialarında dile getirdiği Erdoğan sonrası dönem tartışmalarını da yorumluyor. T24'te Murat Sabuncu'yla konuşuyor. Ve diyor ki yabancı ülke veya servislerin operasyonu olsaydı bu diyelim bu kayıt dışı işlemlerin yurt dışı ayaklarına dair de bir şeyler duyardık. Bütün duyduklarımız kendi içimizdeki Kürtlerin, solcuların ya da iş dünyası insanların üzerine yapılan işler. Yabancı servisler madem bu kadar dahilse bu işe niye ortaya çıkan her şey kendi yurttaşlarımızla ilgili diye sormuş. Sedat Peker'in iddialarından ve en önemlilerinden biri şudur. Kürt meselesinde vatan millet Sakarya diye gaza getirildik ve öldürülen insanlar PKK'ya destek için değil başka şeyler için öldürüldü. bütün videolar çöp olabilir ama bu cümle bilinsin ki 85 milyonun zihnine yerleşti. Siyasi iktidar sadece bu cümlenin ne anlama geldiğinin hesabını vermek ve anlatmak zorundadır diyor konuda Genel Müdürü Bekir Ağardır, araştırmacı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda yer alan iddialar üzerine başlayan tartışmalara ilişkin hükümetin çok zor duruma düştüğünü belirtiyor ve ne AK Parti iktidarı, ne önceki bakanları, ne sonraki bakanları ben değildim, oydu diyerek bu meseleden çıkamayacaklarını söylüyor. Bu iş kime yarayacak vesaire bir sürü tarafı var ama AK Parti iktidarı 25 Mayıs 2021 itibarıyla bu meseleden kendini kurtaramaz demiş. Önemli bir tespit olduğunu düşünüyoruz. Bir de son haber de verelim ve bir saatte buradan çıkıyor olalım. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde de Donald Trump'ın yargılanması ve hüküm giymesi ihtimali de yeniden doğmuş, yeni bir haberden bahsedebiliriz. Bunun ayrıntılarını tekrar, yani bir eyaletin savcılığı bu işte suç şeyin Capitol'un basılması, yani meclisin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meclis baskınının faşistler, sağcılar, silahlı gruplar tarafından basılmasıyla eski başkanın arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere mahkemeye verilmesi ihtimalinin doğduğunu söylüyorlar. Bu da çok ilginç bir durum olarak şey yapılıyor. Yani Trump eleştirmenleri de bir momentum yakalandığını, Manhattan District of Attorney dedikleri başsavcısının büyük jüriyi toplayıp eski başkan hakkında yargılama yapılabileceğini söylemiş. Çok ilginç bir durum. Bunu da Common Dreams'den görmek mümkün, bu haberi takip edeceğiz sizin için. Şimdi verelim. Daha doğrusu veda edelim. Artık bir kısaltılmış açık gazeteler yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Birlikteydiniz. Daha da devam da edeceğiz ama açık gazete konusunu burada bir saatin sonunda kapatmış oluyoruz. Devamını getireceğiz birazdan. Başka Açık Radyo'nun yayın şenliğiyle ilgili konuşmalara bütün gün boyunca devam edeceğiz. Haberler ve yorumlar şimdilik bu kadar.
Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 18. Radyo Şenliği.
Herkese günaydın. Dinleyici Destek Projesi özel yayını 5. gün başladı. İlk dakikalardayız. 18. Radyo Şenliği'nin ilk dakikaları 5. günün.
Evet. Nasıl da vaziyet, kendini nasıl hissediyorsun Eraslan?
Çok iyi hissediyorum çünkü veriler elimize daha yayın başlamadan geldi. Muazzam bir şekilde çalışan bir mutfakla karşı karşıyayız. Huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum şimdiden. Daha yayın başlamadan 8.30'da, yani özel yayına dönmeden verileri aktardılar bize. Dün 128 kişi olmuşuz. Çok iyi bir sayı bu 128 desteğin. 58 destekçisi yeni destekçi. Daha ne olsun, bu koşullar altında, hangi koşullar altında, telefondan yoksunken, telefondan destek alamıyorken, evlerimize kurduğumuz stüdyolardan bu işi sürdürürken 128 kişinin Açık Radyo'ya destek oluyor olması bir gün içerisinde ve bunların da 58'inin yeni destekçi olması bence harika bir şey. Bereketli olsun. Umarım bugünü de böyle geçirebiliriz.
Evet, harika. Peki Cengiz Aktar, merhaba.
Efendim günaydın cümleten, hayırlı sabahlar. Ben sayılara baktım önce, numerolojiye baktım daha ciddi konulara girmeden. 18 sayısı insani çalışmaları ve süren şeyleri sembolize ediyormuş. Ya.
Çok güzel.
bir de 26'ya baktım tabii. Radyomuzun 26. yılı değil mi?
Evet.
Evet.
O da iş odaklı ve aynı zamanda takım oyuncusunu simgeliyor. Bak bak bak. Bu insanlar diplomatik ve dengeli. Her durumda tüm artıları ve eksileri göz önünde bulundururlar. Allah ev ya dövdüğü böyle şey. İlge yani, tüyler ürpertici, görüyor musun? Evliya gibi yani. Maşallah maşallah, vuralım dağıtalım.
Güzel, bu numeroloji işine yeni sardırdık herhalde.
Yani bir bakayım dedim yani, ne 18, 26 falan tabii. Evet. Bunlar kadim bilgiler, bunlar unutma.
Evet, bir de ben o zaman şeyi sorayım ya, 128 milyar nerede?
Bak şimdi böyle bu onlar siyasi konular ya, yani 12 var içinde, 8 var, çok karışık o. Evet tabii, ona da bakılabilir yani. Numerolojide ne anlama geliyor diye. Evet, bugünkü ev ödevi o olsun.
Evet, tamam.
Şimdi dedik ki bu dünden devamen bu müşterekçilik, konvivyalizm, yani Latince con, birlikte demek, ve vivere, yaşamak, birlikte yaşamak. Ama biz bunu müşterekçilik olarak tercüme ettik. O manifestoyu da ben çevirdim zaten.
Ahmet İnsel'in dün etraflıca bize anlatma, özlü ve etraflıca anlatma fırsatı bulduğu bir şeydi. Çok iyi oldu. Onun devamını getiriyoruz şimdi Ahmet.
Evet, şimdi ona devam ediyoruz. Çünkü o manifestoyu ben çevirdim. Daha hala yayınlanmadı. İletişim günün birinde yayınlayacak.
Bekliyoruz.
Evet, ama bu... çok yani, hele bu dünyanın içinde bulunduğu, sadece Türkiye değil tabii, bütün dünyanın içinde bulunduğu duruma bir ayna tutan ve aynı zamanda bir çözümler üretmeye çalışan bir manifesto, bu çok önemli. Şimdi kendi yaptığım çeviriden bir bölüm okumak istiyorum müsaadenizle. Müşterekçilik ya da konvivyalizm, söyledim, birlikte yaşamak yani, ilişki ve işbirliğini öne çıkaran, diğer insanları ve doğayı kollayarak, Marcel Mauss'un, yani önemli sosyolog, Dürkheim'in damadı deyimiyle, birbirini yok etmeden birbirine karşı çıkmayı, muhalefet etmeyi sağlayan bir birlikte yaşama sanatıdır. Altını çiziyorum. Birbirini yok etmeden birbirine karşı çıkmayı, muhalefet etmeyi sağlayan. Fevkalade önemli bu. Geleceğim. Devam ediyorum. Hı hı. Birbirine karşı çıkmayı içeriyor. Zira gruplar ve bireyler arasında ihtilafları görmezden gelen bir toplum kurmaya çalışmak hayali olduğu kadar zararlıdır da. İhtilaf illaki ve doğal olarak her toplumda mevcuttur. Çünkü çok basit, her yerde, her zaman ebeveynle çocuklar arasında veya büyüklerle küçükler arasında, küçüklerle büyükler arasında, erkeklerle kadınlar arasında, varsınlarla yoksunlar arasında, güç sahipleriyle güçsüzler arasında, şanslılarla şanssızlar arasında, çıkarlar ve görüşler farklı olduğu gibi, daha genel olarak her insan, her birey biricikliği içinde kabul görmeyi istediği için en az anlaşma ve işbirliğine duyduğu güçlü ve sahih istek kadar rekabeti de içinde taşır. Yani her insan biriciktir çünkü. Ben ilave ediyorum. Yani bu reddedilebilecek bir şey değil. En totaliter toplumlar için dahi geçerli Çünkü insan biricik. Devam ediyorum. Bu da çevirinin devamı. Sağlıklı bir toplum, her bireyin kabul görme arzusunu tanıyan, kabul eden yani, rekabet, kendini sürekli aşma özlemi ve bunun içerdiği risklere yer açan toplumdur, diyor manifesto. Ancak bunun ölçüsüzlüğe ve kibre değil, aksine diğer bireylerle işbirliğine dönüşmesinin teşvik edildiği bir toplumdur. Şimdi burada toplumu çıkar, radyo koy yerine. Açık radyo oluyor aslında Ömer.
Evet, çok var.
Devam ediyorum. Son evet, cümle. Böyle bir toplum, bireylerin, grupların, halkların, devlet ve ulusların farklılıklarına yer açabilen ama aynı zamanda bu çoğulculuğun herkesin herkesle savaşı anlamına gelmemesini sağlayan toplumdur. Yani sözün özü, ihtilafı bir hayat dinamiği yapmak gerekiyor. Bir ölüm dinamiği değil. Rekabeti, yarışmayı, bir işbirliği aracı, kahredici şiddetin geriletilmesinin silahı yapmak demektir. Müşterekçilik. Radyonun adını Müşterek Radyo koysak?
Valla işte açık, açık da fena bir kavram değil yani.
Değil tabii, değil tabii.
Yani evet. Çok dün de başladık, bunu sürdürdüğümüz çok iyi oldu. Gelen mektuplar da bu son 18. şenliğimizde gelen muazzam mektuplar var yani. Bu konuyu vurgulayan. Mesela bir tanesine örnek vereyim.
Güzel.
Yani kendimizi sıklıkla yalnız hissettiğimiz bu kalabalıkta sen iyi ki varsın sevgili Açık Radyo diyor. Başka bir hayatın mümkün olduğunu hatırlattığın ve ona giden yolu tekrar tekrar gösterdiğin için teşekkürler. Bak burası senin söylediklerinin bir uzantısı gibi şimdi biraz önce söylediklerinin. Empatiyi, farkındalığı ve diğer kamlığı seninle birlikte keşfedebilsin diye bu yıl yapacağımız desteğin bir kısmı da bir aylık bebeğimiz için. Çünkü ona miras bırakmak istediğimiz tek şey Açık Radyo diyor Gökçe ve Çağdaş.
Ne güzel.
Nasıl? Böyle bir mektup mükemmel. Değil mi yani?
Mükemmel. Şimdi devam ediyorum. Bu ben bu çeviriyi yaptıktan sonra bir de makale yazdım üzerine. Seninle paylaştım dün. O da daha mahfuz, daha çıkmadı. Şimdi orada bu az önce okuduğum alıntıda pek çok şey var tabii, yani çok yoğun bir metin ama yani Türkiye'nin ve ötesinde bölgenin hatta dünyanın temel sorunlarından birkaçına birden işaret ediliyor. Hı-hı. Burada üç kavram kümesi var. Birincisi her insan topluluğunda bulunan ve üzerlerine titrenmesi gereken farklılık ve çeşitlikler. Hayati bu. Yani bu olmazsa olmaz. Sine qua non. İkincisi, bu farklılıklar arasında var olan doğal ihtilaflar ve bunlardan doğan çelişkiler. Üçüncüsü de bu ihtilaf ve çelişkilerin barışçıl yönetimi. Yani kavgasız, savaşsız yönetimi. Yani bunlar sonuçta bu üç kavram kümesi demokrasinin olmazsa olmazları. Ama tabii demokratik işleyişin temelinde yatan bu toplumsal olgular yaşadığımız coğrafyadaki varlıkları 200 yıldır yok sayılıyor. Yani bunlar yok Türkiye olmadığı için zaten bu haldeyiz.
Şimdi, bu üç unsuru bir kez daha söyler misin lütfen?
Bir tanesi farklılık ve çeşitlikler. Bunlar üzerlerine titrenmesi gereken farklılıklar ve çeşitlikler. Totaliter toplumlarda reddedilen farklılık ve çeşitlilikler.
Evet.
Birincisi her insan topluluğunda var. Çünkü insan biricik. İkincisi bu farklılıklar arasında doğal olarak var olan ihtilaflar ve bunlardan doğan çelişkiler ister istemez. Yani her insan bir değil ki. Üçüncüsü de bu çelişkilerden ve bu ihtilaflardan doğacak olan durumun barışçıl yönetimi. Yani birbirimizi katletmeden bir arada olmak.
Dövmeden, küfretmeden değil mi?
Evet, evet.
Kara çalmadan, evet.
Evet. Yani bu Marcel Mauss'un da ifadesi bu zaten. Birbirini yok etmeden birbirine karşı çıkmak. Yani şimdi bu üçüncü nokta, bu ihtilaf ve çelişkilerin barışçıl yönetimi meselesi çok önemli bir konu. Bu Türkiye'de çok yanlış bilinen bir konu. Efendim, çatışmayalım, çelişki çünkü kötüdür. Yani efendim, aklı selim, işte aklın yolu birdir, birlik olalım.
Tek millet, tek devlet, tek bayrak.
Tabii, bütün tekli her şey. Yani tek vatan, tek din, şu bu falan. Ama çelişkiyi reddetmek pek çok insanın indinde iyi bir şey Türkiye'de ve Türkiye'ye benzer toplumlarda, dikkat edersen. Aman yani kavga etmeyelim. Şimdi çelişki başka, kavga başka. Yani çelişki işte deminden beri anlatmaya çalışıyorum. Yani çelişki olması gereken bir şey. Çünkü çelişki zenginlik demek. Önemli olan çelişkinin yok edilmesi değil, çelişkinin doğru yönetilmesi ve çarpışmaya dönüşmemesi. Savaşa dönüşmemesi ve ölümcül bir hal almaması. Ne diyor Metin, yani müşterekçilik manifestosu? İhtilafı bir hayat dinamiği yapmak gerekiyor. Bir ölüm dinamiği değil diyor. Yani tamamen bu. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ve bir türlü çözemediği meselelerden biri bu. Sağlıklı toplumlarda bakıyorsun, ihtilaf, muhalefet, itiraz, bunların her türlüsü demokrasiyi pekiştirmek için varlar. Yani bu zarar değil bunlar, zararlı şeyler değil. Bilakis iyi yönetildiği andan itibaren o toplumlar güçleniyor. Türkiye'de ise yani bu gelişmiş toplumlarda var olan bu ihtilafları külliyen reddetmenin toplumu kapatıp, açık radyo kapatıp kilitlediğini görmek zor değil tabii. Mesela ne bileyim, en ciddi ihtilaf kaynağı olan bu Kürt itiraz ve taleplerini al, değil mi? Bu senin demin adını ettiğin tekçi, millici formüllerle yok saymak, bu işte birlik olalım, beraber olalım, iri olalım, diri olalım, bir olalım var ya, işte o. Ondan bir şey olmuyor ama. Çünkü bu insanın ve toplumun doğasına aykırı. Ve belki doğanın da doğasına aykırı. Şimdi burada maharet tabii, doğal olarak siyasete yansıma eğilimi olan ihtilafları azdırmamak, normalleşmelerine, kamusallaşmalarına ya da Türkiyelileşmelerine zemin hazırlamak ve onları doğru yöneterek çatışmaya, çarpışmaya, kutuplaşmaya dönüşmelerini engellemek. Maharet bu. Yani Açık Radyo burada muazzam araçsal ve işlevsel. Ve çünkü yani demokratik arayışın özü farklılıklarımızı ve bunlardan doğal ihtilafları, tekrar ediyorum gene Marcel Mauss, birbirimizi katletmeden muhafaza edebilmek.
Evet, harika.
Muhafaza etmek şart ve bu müşterek bir hayat dinamiği haline getirmek.
Evet, son derece ilginç. Bize gelen bir başka mektuptan da bir şey okuyayım izninle. Beste Beygo'dan gelen 25 Mayıs dün gelen mektuplardan biriydi. Özellikle dinleyici destek günlerinde sizlere merhaba demek çok zevkli. İnsanın kendine merhaba demesi gibi bir şey. Çünkü bütün bir yıl boyunca sizleri dinliyoruz, sizlere dert yanıyoruz. Sizlerin değindiği konular hakkında konuşuyoruz, tartışıyoruz, dönüşüyoruz ve yapabildiğimiz ölçüde de sizleri destekliyoruz. Yani bu son derece ilginç ve önemli bir şey. İşte senin de Marcel Mauss'tan ve diğerlerinden verdiğin örneklere de uygun düşüyor. Yani tartışıyoruz işte diyor mesela ve dönüşüyoruz diyor. Yani siyasi gidişatın ve dünyayı saran Covid felaketinin sıkışmışlığı içinden içerisinde nefes almaya çalışırken yoldaşımızsınız hepiniz diyor mesela Destebeygo'da.
Şimdi bu insanın biricikliği toplumun topluma mündemiş yani içinde doğal olarak var olan çelişkilerin ve farklılıkların son 200 yılda aslında önce Osmanlı'da sonra Türkiye'de yerle bir edilmek istendiğini görüyoruz. Edildiğini demiyorum bak. Yani burada bir umut var. Bu fevkalade önemli. 200 yıldır tekleştirilmeye çalışılıyor bu coğrafya, bu topraklar. Ama olmuyor, tutmuyor. Çünkü yani Türkiye Japonya değil yani Türkiye'de sadece Türkler değil bir dolu farklılık yaşıyor. Yani Japonya'da bir tek Japonlar yaşıyor. Onların işi bir bakıma kolay. Yani tabii abartarak söylüyorum ama orada da başka sorunlar var. Ama yani sadece mesele ırk etni değil tabii. Şimdi bütün bu çabaya rağmen batıdan gelen bir çaba bu. Uluslaşma sürecinden bahsediyorum. Tekleşme sürecinden bahsediyorum. Demin dedin ya tek diye saydın. Şimdi bunlar buna rağmen muazzam baskıya rağmen 200 yıllık bir süreç bu. Olmuyor. Yani hala dindarlar var. Hala Aleviler var. Hala Kürtler var. Gayrimüslimler yok edildi ama hala bir yerlerde varlar. Sayıları artık 100 binlere kadar inmiş vaziyette ama hatıraları duruyor. Yani coğrafya o kadar çeşitli bir coğrafya ki sen ne kadar yerin dibine sokmaya çalışsan da sen derken sen değil tabii Ömer bu arada. O tekrar bir yerden filizleniyor. Herhalde tek umut bu. Şimdi maharet tekrar ediyorum bunu bu dinamiği görüp o dinamiği mümkün olduğu kadar çatışmasız, çarpışmasız bir şekilde idame ettirebilmek.
Ve bunun mücadelesini yapabilmek değil mi? Son bir mektup
aynen bu.
Ilave edeyim. Tam da bu konuda Ali Şahinkaya yazmıştı. Diyor ki tüm Açık Radyo ailesi ve programları hayata açılan kapım ve umut ışığım oldu. Açık Radyo sayesinde aktivizm yapmaya ve mücadeleye başladım. Açık Radyo'nun kendisi benim için en muhteşem aktivizm örneği oldu diyor. Ve şöyle bitiriyor mektubu Ali Şahinkaya. Sizleri hayatı sever gibi seviyorum.
Daha ne isteriz ya?
Evet, hakikaten daha ne isteriz?
Daha ya. Ne isteriz? Müzik var mı müzik?
Evet, şimdi müziğimizi Which Side Are You On çalıyoruz galiba, yanılmıyorsam. Yani sendikalar için yapılmış Pete Seeger'ın çok meşhur ettiği bir şarkı ama Natalie Merchant'tan dinliyoruz biz.
Güzel.
Didem bunu uygun görmüş konuşmalarımızı dinleyerek senin anlattıklarını tarafımızı belirleyelim hayattan yana diye. Peki çok teşekkür ederiz.
Evet. Müşterek Radyo.
Müşterek Radyo.
Hayırlı günler, hayırlı sabahlar.
Çok teşekkürler. Çalabiliriz.
Teşekkür şimdi. Ederiz. Çalmadan önce bir duralım lütfen. Çok kısa bir zaman. Desteği bir hatırlatmakta fayda var. Teknik olarak nasıl olabileceğini. Günün ilk bu anlamdaki anonsu diyebiliriz. Aslında Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 300 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Bu desteğinizi yarım saatte yapmanız mümkün. Kredi kartıyla yaptığınızda taksitlendirilebilir, havale çıkarabilirsiniz. Pek çok yöntemi var aslında. Sadece burada yapmanız gereken şey Açık Radyo'nun webine girerek ilerlemek. Biz de seçmiş olduğunuz programın başında ve sonunda desteklerimizle bu programın sizlerin desteğiyle gerçekleştiğini söylüyoruz. Ama sadece bu kadar değil. Öncelikli olarak bu özel yayında 9 gün 99 saat boyunca adınızı andıktan sonra rezerve ettiğiniz programın zamanı geldiğinde bir kez daha adınızı soyadınızı söylüyoruz. Yöntem olarak Açık Radyo'yu cep telefonlarınıza da indirerek oradan da destek olun düğmesini tıklayarak yapabileceğiniz gibi her zaman olduğu olduğu gibi AçıkRadyo.com.tr'den şu anda destek olun düğmesine tıkladığınızda desteğinizi Açık Radyo'ya aktarabilirsiniz. Lütfen destek olun.
Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 18. Radyo Şenliği.
Evet, tekrar merhaba. 9.37 Mor ve Ötesi'nin bıraktıkları harika mesajı dinledik. Dinleyici Destek Projesi özel yayını için müthiş bir mesajla katkılarını sundular. Çok teşekkür ederiz kendilerine.
Evet ve zaten uzun yıllardır programcımızdı. Her destek şeyine geliyorlardı. Harun zaten programcımız. Viva Aktiva başta olmak üzere birçok program yapmıştı. Ama Burak da her sene hiç şaşmadan dinleyici gelip hem çaldılar, sunum yaptılar, her şeyi yaptılar yani. Mor ve Ötesi'ne bir günaydın diyoruz burada.
Günaydın. Gerçekten çok keyifliydi ve yapmış oldukları özel yayında Harun'la Burak'ın bir araya gelerek yapmış oldukları muazzam özel yayınları hatırlıyorum bir önceki yıla kadar ve kıyasıya bir rekabet içerisinde kendi iç rekabetimizde Mor ve Ötesi'nin özel programlarında sürdüğünü büyük bir heyecanla hatırlıyorum aslında. Umarım ki önümüzdeki yıl tekrar aynı şeyi yapacağız. Biliyorum ki biz stüdyoya döndüğümüzde Mor ve Ötesi'ne gelip oradan sizlerin desteğinizi istemeyi sürdüreceklerdir. Diğer taraftan hakikaten Açık Radyo'nun sabah destekçileri, bugünün sabah destekçileri bir koşuşturma halinde. Çünkü küçük küçük bilgiler gelmeye başladı. Sinyal değil bunlar bu sefer. Net, teyitli bilgiler gelmeye başladı. Bu bilgilerin içinde destek sayısının hiç fena gitmediğini bu sabah itibariyle görüyorum. Sabahçılar çalışıyor. Açık Radyo'nun bu sabah destekçileri çok çalışıyor. Çok çok teşekkür ederiz. En az dünkü sabah destekçileri kadar çalışkanlar Açık Radyo'nun bu sabahki destekçileri. Gerçekten çok çok teşekkür ederiz hepsine.
Evet.
Bir hatırlatma yapalım yine bu sabah destekçilerimiz için. Bir saatlik bir programa 300 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Yarım saatlik destek de mümkündür. Bu desteğinizi taksitlendirebilirsiniz. Kredi kartıyla yapabilirsiniz. Havale yöntemini deneyebilirsiniz. Ve bunun karşılığında da biz de seçmiş olduğunuz programın başında ve sonunda teşekkürlerimizle o programın sizlerin desteğiyle gerçekleştiğini söylüyoruz. Ama öncesinde adınızı ve soyadınızı bu konsantre olmuş destek günleri, sıkıştırılmış destek günlerinde 9 gün 99 saat boyunca bir kere daha müthiş bir mutlulukla, hazla, coşkuyla ve teşekkürlerimizle söylemiş oluyoruz. Bizden bunu mahrum etmediğiniz için, esirgemediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Adınızı söylemeyi bahşettiğiniz için bize çok çok teşekkür ederiz. Bu gerçekten gurur veriyor insana. Radyodan sizin adlarınızı söylüyor olmak. Henüz söylemediysek adınızı lütfen bu sabah destekçilerin arasına gelin. Şimdi çalacağımız parçayla birlikte siz de katılın ve desteğinizi lütfen sunun Açık Radyo'ya. Biz de teşekkürlerimizle sizin adınızı söyleyelim. Mor ve Ötesi'nde kalıyoruz. Cambaz dinleteceğiz.
Cambaz çalacağız. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani çeşitli göndermeler var. Yani İçişleri Bakanı'na Habertürk'te canlı televizyon programında yeterince ciddi soru sormadıkları için sosyal medyada yaygın şekilde eleştirilen gazeteciler var. Orada durdular ve sormadılar diye. Neden soru sormadınız diyenlere de reklam arasında ve program sonunda soru cevap konusunda konuştuk gibi bir cevap var birisinden, eğer bu cevapsa. Birisinden de beklenti çok yüksek olduğu için zannediyorum bizim adamı dövmemiz bekleniyordu şeklinde. Gene çok cevap gibi olmayan bir cevap vardı. Bu Habertürk'te oluyordu. Şimdi madem şeyden bahsettik, biz de Mor ve Ötesi'nden, Habertürk'ten filan Cambaz şarkısı gayet uygun düşer diye düşündük. Habertürk'ten bahsediyor orada da. Şimdi Cambaz'ı dinleyelim.
Evet, Mor ve Ötesi Cambaz dinlediğimiz parçanın adı. Saat 9.45 dinledik. Dinleyici Destek Projesi özel yayını, canlı yayını devam ediyor. Beşinci günün sabah saatlerindeyiz ve Açık Radyo'nun sabah destekçileri de bir koşturma halinde desteklerini sunuyorlar. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten böyle gelen sayılar, yani açıklamakta güçlük çektiğimiz, çünkü şundan ötürü açıklamakta güçlük çekiyoruz. Desteğiniz telefonla değil, web üstünden olduğu için webde bu desteği sizin yapma süreniz, bize ulaşma süresi ve yapılan kontroller her zaman doğru saat bilgisini, doğru zaman bilgisini veremeyebiliyor ya da size buradan en büyük düsturumuz hep doğru ve gerçek olanı aktarmak olduğu için bu gerçeklikte bir kırılmaya sebep olacağından ötürü, endişe ettiğimizden ötürü her zaman net bir bilgi, sayıya dair net bir bilgi veremiyoruz. Nedeni bu. Ama en azından gidişata dair bilgi verebiliyoruz. Hangi yoğunlukta olduğu, geçen yılla yaptığımız küçük kıyaslamalar, bu bilgileri baz olarak alarak gidişatı söyleyebiliyoruz. Bu gidişata baktığımda işte tam olarak bu sabah itibariyle Açık Radyo'nun sabah destekçilerinin çok çalışkan olduklarını söyleyebiliriz ve karne notlarının gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, ben de sosyal medya mesajlarından bir iki tanesini daha vermeye devam edeyim. Mina bunları bize yolladı arkadaşımız. Yani şimdi mesela diyor ki, bu da hoş bir espri, Aybige Tek'ten geliyor. 21 sene sonra gene bu radyoyu aktif dinlemeye geçtim diyor. Gülücük işareti de var. 1999 sonrası kopuk kopuk dinleyiciydim. Şimdi her gün. Teşekkürler. Pandemi mi desem? Negatifi pozitif eden virüs demiş.
Çok güzel. Bir sürprizimiz de bence elimizde bir Açık Radyo stüdyosunda bir kayıt denemesi var. Harun Tekin'in. Şimdi dilerseniz onu aktaralım ama aktarmadan önce desteklerinizi beklediğimizi bir kez daha ilave edelim. Bir saatlik bir programa 300 liraya ve katlarına rahatlıkla destek olabilirsiniz. Bunun taksitlendirilmesi de mümkün. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız çok kolay. Açıkradyo.com.tr'ye girdiğinizde orası size söyleyecektir nasıl olacağını bu işlerin. Siz yeter ki oradaki destek olun düğmesine tıklayın.
Evet, yani 2005'te Elma Dağ'daki stüdyolarımızdan gelen bir kayıt dinledik. 16 yıl sonra. Yani Harun Tekin orada bu uzun süredir koridorlarımızda durmakta olan o kırık gitarı nedense öyle bir mobilya halini almış orada duruyordu. Kimsenin de bir şey yaptığı yoktu. Aldı ve çaldı bu şarkıyı da seslendirdi. Son Deneme adlı şarkıyı. Yani Açık Radyo'nun böyle koridorlarından sürekli gelebilecek ya da ekranlarından diyeyim, Ayvalık stüdyolarından, herkesin evindeki özel stüdyolardan gelen türlü arşiv parçalarına her an maruz kalabilirsiniz tırnak içinde. Bu da sürprizler yaratıyor. Yani mesela şeyi de bir okuyayım. Akın Yılmaz, en eski sevgili dinleyicilerimizden ve programcılarımızdan ve destekçilerimizden, son yazdığı mektupta 24 Mayıs tarihli mektubunda, 25 yıl önce sizi ilk dinleyişimdeki sevinç ve hayranlıkla, keza ilk Açık Radyo destek günlerindeki katılım ve paydaşlık heyecanıyla ve 25 çarpı 365 kez doğrulanıp pekişen güven ve aidiyet duygularımla hepinizi tüm kalbimle kucaklıyorum. Tüm iyi dilek ve dualarım sizinledir. İyi ki varsınız. İyi ki hep olacaksınız. Hep dinleyiciniz Akın Yılmaz. Çok teşekkürler.
Çok teşekkür ederiz. Gerçekten harika. Dinleyici Destek Projesi özel yayını bu tip iletileriniz de destekleriniz kadar coşkulandırıyor. Bir anlamda kendi adıma söyleyebilirim ki aklımızı başımıza getiriyor. Yayın içerisinde neyi desteklediğinizi siz bize dile getirirken biz de sizin neyi desteklediğinizi bir kere daha algılamış oluyoruz. Dinleyici Destek Projesi özel yayının içerisinde ve Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 300 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Bu desteğin nasıl olacağını açıkradyo.com.tr'den destek olun düğmesini tıklayarak yapabilirsiniz. Şimdi bir şarkı dinleteceğiz size. Ardından da devam ediyor olacağız. Evet, devam. Şu anda çalalım. Ardından anonsla birlikte bir daha tekrar duyurusunu yapacağız. Evet, Vega'dan dinlettik size. Bu sabahların bir anlamı olmalı. Bu bizden. Teşekkürlerimizle beraber bu sabahın sabah destekçilerimize gitti bu şarkı. Hediye ettik, kabul etsinler lütfen. Ve bu esnada kişisel bir alandan bir mesaj daha geldi bana. İletmem ricasıyla ben de üstüme düşeni yapıyorum. Dinleyicimiz ve destekçimiz Bensu Orhun Öz'den geldi. Teşekkürlerimizle aktaralım. Merhaba, ben de uzun zamandır Açık Radyo dinleyicisiyim. Can yoldaşı en çok sevdiğim tanımlama kendisi için. Ama bunun yanı sıra açık ilkokul, açık ortaokul, hatta açık üniversite. Ne çok şey öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Ve ne çok şefkatle yapıyor bütün programcılar. Teşekkür ederim. Bensu Orhun Öz.
Çok teşekkür ederiz. Harika.
Çok teşekkür ederiz.
Mesaj yani.
Bensu, harika bir mesajla içimizi açtın. Çok çok teşekkür ediyoruz. Güç verdin, moral verdin, yükselttin bizi. Geldik birinci saatin son dakikalarına. Durumumuz nedir çok merak ediyorum. Belki birazdan bir bilgi de gelir. Az kalsın yukarıdan bir bilgi gelir diyecektim. Çünkü canlı yayında yaptığımızda yukarıdan, yani üst kattan geliyordu bu bilgi. Bakarsınız şimdi böyle yukarılardan bir yerden bir bilgi geliverir bununla ilgili.
Destek. İlahi bir bilgi evet. Gibi değil mi? Ben?
Aynen öyle. Şu anda
yukarılardan, göklerden.
Tam olarak tabii şu anda fark
ettim. Semavi bilgi. Evet. Bu arada Instagram'dan da bir mesaj ileteyim. Açık Radyo bizim radyomuz diyor Çiğdem Fidan. Kendimizi ait hissettiğimiz en önemli, en özgür mecralardan biri. Biz aile geleneği olarak desteğimizi verdik. Siz de Açık Radyo'ya destek olun, bağımsız radyoculuğa destek olun diye hoş bir mesaj vermiş. Çiğdem Fidan'a da çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz. Şimdi birinci saati, özel yayının beşinci gününün ilk saatini idrak etmiş olarak huzurlarınızdan kısacık ayrılacağız. Ayrılırken Asum Aralman'a kulak vereceğiz. Bal gibi olur ve desteğin encamına bakıyor olacağız bu şarkı esnasında dinlerken. Lütfen elinizi eksik etmeyin. Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına 300 liraya ve katlarına destek olabilirsiniz. Bu destek yarım saatlik de olabilir. Kredi kartıyla yaptığınızda taksitlendirebilirsiniz de. Havale yöntemini tercih edebilirsiniz. Yani pek çok yolu ve yöntemi var. Biz de seçmiş olduğunuz programın başında ve sonunda teşekkürlerimizle o programın sizlerin desteğiyle gerçekleştiğini söylüyoruz. Ama şunu beklemiyoruz, yani rezerve ettiğiniz programın yayınlanmasını beklemiyoruz. Önce bir önden bu özel yayında, bu şenliğin bir parçası olarak adınızı teşekkürlerimizle bize ulaşan listeleri halinde yayınlamış oluyoruz. Ardından tabii ki rezerve ettiğiniz program geldiğinde bir kere daha adınızı büyük bir mutlulukla ve hazla söylüyor oluyoruz. Biliyoruz ki derdiniz sadece aman benim adım söylensin değil, ama bu isim söylemenin şöyle bir muazzamlığı var. Hangi aileden olduğumuzu bir kez daha idrak etmiş oluyoruz. Açık Radyo ailesinin fertlerinin adlarını duyuyor olmak birlikte çok iyi geliyor. Yoksa biliyoruz ki bir ad söylenmesi peşinde değilsiniz. Ama ailemizin fertlerini bir kez daha duyuyor olmak biliyorum ki bütün aileye iyi geliyor. Bundan mahrum etmeyin bizi ve kendinizi. Şu anda Açık Radyo'ya desteğinizi aktarmanızı rica ediyoruz. Evet. AçıkRadyo.com.tr destek olun.
Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 18. Radyo Şenliği.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tedbir elden bırakmayın. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.